Ayrım 16. Aklı Kemal 4. cilt. Sinan Meydan, sayfa 218. Milli tarih, milli dil ve milli din. Türk milletinin atası olan Türk adındaki insan, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in oğlu olan kişidir. Atatürk 1922. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesi, onun tarih ve dil tezleri projesini tamamlayan bir projedir. Bu nedenle bu iki proje 1930'larda eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Tarih ve dil tezleri projesiyle Türk tarihinin karanlıkta kalmış yönlerini gün ışığına çıkartmak, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya koymak isteyen Atatürk, dinde öze dönüş projesiyle de Türklerin milli dini olarak gördüğü İslam dininin özünü açığa çıkarmak istemiştir. Şu sözler Atatürk'e aittir. Müslümanlık Türk'ün milli dinidir. Müslümanlığı Türkler yaymışlar ve Türkler kendilerine göre en geniş manasıyla anlamışlar ve benimsemişlerdir. Ancak softaların mütereddi, gerici kafaları Müslümanlığı bir türlü Türk'ün milli dini olarak görmemiştir. Müslümanlığa Türk milletinin önünde lazım olan manayı vermek gerekir. Bozdağ AGE sayfa 35. Din ve dil arasında çok derin ve büyülü bir ilişki olduğuna inanan Atatürk, Türk milletinin diniyle ve diliyle hep gurur duymuştur. Bunu bir keresinde, milletimiz din ve dil gibi iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz diye ifade etmiştir. Türk milletinin diniyle ve diliyle gurur duyan Atatürk, dini hurafelerden, dili de yabancı sözcüklerden arındırarak özleştirmek istemiştir. Bu nedenle önce 1928 yılında Türkçenin yapısına hiç uymayan Arap alfabesini kaldırıp yerine Türkçenin yapısına uyan Göktürk Etrus kökenli Latin alfabesini, Yeni Türk alfabesini kabul etmiş, sonra 1931 yılında Türkçeyi saran Arapça ve Farsça sözcükleri Türkçeden ayıklayarak kaybolmaya yüz tutmuş eski Türkçe sözcükleri bulup çıkartarak ve yeni Türkçe sözcükler türeterek Türkçeyi geliştirmiş, daha sonra da 1930'larda Arap alfabesiyle Arapça yazılmış Kur'an-ı Kerim'i yeni Türk alfabesiyle Türkçeyi tercüme ettirerek anlaşılmasını sağlamıştır. Atatürk bu çalışmalarıyla din ve dil arasında yüzyıllardır kurulamamış o bağı Türkçe ile kurmuştur. Nitekim 1933'te Bursa'daki Arapça ezan olayından sonra mesele din değil, dildir derken bu gerçeğin altını çizmek istemiştir. Atatürk, dinde öze dönüş projesi için İslamiyet'i İnceleme ve Uzlaştırma Kurumu, Telif ve Tercüme Heyeti ile İlahiyat Fakültesi'ne, Tarih ve Dil Tezleri projesi için de Tarih ve Dil Kurumlarını kurmuştur. Atatürk'ün bütün bu tarih, dil ve din konulu çalışmalarının odağında Türklük bilinci yatmaktadır. Amaç, Türk'ün milli ulusal tarihini, Türk'ün milli dilini ve Türk'ün milli dinini tüm boyutlarıyla ortaya koymaktır. Atatürk, bütün bu çalışmalarda, tarihte, dilde ve dinde yaşanacak ulusal uyanışın zaman içinde hem Orta Asya'daki Türk devletleriyle bir kültürel dayanışmaya ve işbirliğine hem de evrensel uygarlığa büyük bir katkı yapacağını düşünmüştür. Atatürk'ün 1930-1938 arasında eş zamanlı olarak başlattığı tarih, dil ve din konusundaki çalışmalar sadece Türk Ulus Devleti'ni güçlendirmeyi amaçlamaz, bununla birlikte aynı zamanda Avrasya Devleti projesine de hazırlık amacı taşır. İsmet Bozdağ'ın ve Atilla İlhan'ın dile getirdiği Avrasya Devleti projesi de Atatürk'ün unutulan akıllı projelerinden biridir. Bu konuda bakınız İsmet Bozdağ, Atatürk'ün Avrasya Devleti, Tekin Yayınevi İstanbul 1999. Ayrıca Aklı Kemal'in elinizdeki bu 4. cildinde yer alan Atatürk'ün Tarih ve Dil Tezleri projesi bölümünde Atatürk'ün Avrasya Devleti projesine de yer vereceğim. İsmet Bozdağ, İşte Atatürk'ün Türkiye'si adlı kitabında bu konuda şu değerlendirmeyi yapmıştır. Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesiyle öyle sanıyorum ki hem Orta Asya'daki Türk toplumlarına bir bütünleşme modeli hazırlamış oluyor, hem de devleti toplumda tek otorite kaynağı durumuna getiriyordu. Bozdağ, İşte Atatürk'ün Türkiye'si, sayfa 73. Atatürk'ün talimatıyla 1932 yılı Ramazan ayında İstanbul'un önemli camilerinde Türkçe Kur'an okutulduğu dönemde gazetelerde din dilinin Türkçeleştirilmesinin Türk dünyasını ilgilendiren bir konu olduğuna vurgu yapılması dikkat çekicidir. Örneğin 1932 yılında Ayasofya Camii'nde yapılan dini törenden Cumhuriyet Gazetesi Ulu Tanrı'nın ulu adını semaları titreten vecd ve huşu ile dolu olarak tekbir ederken her ağızdan çıkan bir tek ses vardı. Bu ses Türk dünyasının tanrısına kendi bilgisiyle taptığını anlatıyordu diye söz etmiştir. Atatürk, dil, Türk'ün milli dili Türkçe ile din, Türk'ün milli dini İslam arasında kurduğu ilişkinin benzerini tarih ve din arasında da kurmuştur. Bu amaçla Türk tarih tezi kapsamında İslam tarihi ile ön Türk tarihi arasında bağlantılar aranmış, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in ve bazı İslam büyüklerinin Türklerle ilişkileri araştırılmış, İslam tarihinde Türklerin izi sürülmüştür. Atatürk İslam tarihinde Türk köklerini arama görevini Müslümanlık, Türk'ün milli dini adlı bir proje geliştiren Dr. Reşit Galip'e vermiştir. AGE sayfa 33. Dr. Reşit Galip projesinde, tezinde her şeyden önce Hz. Muhammed'in de Türk kökenli olduğunu ve Türklerle iyi ilişkiler kurduğunu ileri sürmüştür. Reşit Galip'in bu konudaki gerekçeleri şunlardır. 1. Hz. Muhammed Arap değil, müstahriptir. Yani dışarıdan Arabistan'a gelmiş bir aileden doğmuştur. Oysa Araplar Sami ırka bağlıdırlar. Arabistan'ın kuzeyi Sami değildir. 2. Nasıl ki Hz. İbrahim de Arap olmayıp kuzeylidir ve oradan Arabistan'a gelip yerleşmiştir, Hz. Muhammed de Hz. İbrahim'in soyundan gelir. 3. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail de Türk kökenlidir. 4. Türkler Abbasi devletine hakimdirler. Hatta kendilerine Emir-i Müminin denilmiştir. AG'ye sayfa 34. Doktor Reşit Galip, bu ve buna benzer örneklerle İslam medeniyetinin özünde Türk medeniyeti olduğunu iddia etmiştir. Doktor Reşit Galip tezini şöyle bitirmiştir. Müslüman dini, Türk milli bünyesine en uygun dindir. Ancak Müslümanlığın Türk milli bünyesine en uygun olduğu zaman ve haller, onun Türk milletince gerçek manasıyla anlaşıldığı hallerdir. Anlaşılmanın çaresi de tektir. O çare, Müslümanlığı Türk'ün anlayabileceği bir hale getirmektir. Bu da ancak ibadetin de Türkçe yapılmasıyla mümkündür. Bizim en büyük gayretimiz, dini duaları ve kitapları herkesin anlayabileceği bir dille hazırlamak olmalıdır. İnsanlar dinsiz yaşayamazlar. Belki 100.000 yıllık bir gelenek insanoğullarına din ihtiyacını telkin etmiştir. Türk milleti de kendi milli dinine sahip olmalıdır. Bu Türk'ün milliyetçiliği içinde bir zorunluluktur. AGE sayfa 34-35. Türk tarih tezinin tartışıldığı tarih kongrelerinde İslam tarihi ve Türkler konulu tezler de gündeme getirilmiştir. 20-25 Eylül 1937'de toplanan 2. Türk Tarih Kongresi'nde Hz. Muhammed ve bazı İslam büyüklerinin Türklerle ilişkisi konusunda çok çarpıcı tezler ortaya atılmıştır. Örneğin Profesör İsmail Hakkı İzmirli, Şark kaynaklarına göre Müslümanlıktan evvel Türk kültürünün Arap Yarımadası'nda izleri ve Peygamber ve Türkler adlı bildirilerinde Hz. Muhammed'in Türk olabilme ihtimali üzerinde durmuştur. Profesör İzmirli, Şark kaynaklarına göre Müslümanlıktan evvel Türk kültürünün Arap Yarımadası'nda izleri adlı bildirisine şöyle bir giriş yapmıştır. İslam'ın doğduğu Arap Yarımadası'nda Müslümanlıktan evvel Türk kültürünün izleri hakkında hiçbir şey yazılmamış. İlim dünyasını pek ziyade alakadar eden bu konu bugüne kadar perde arkasında kalmıştır. İsmail Hakkı İzmirli, Şark kaynaklarına göre Müslümanlıktan evvel Türk kültürünün Arap Yarımadası'ndaki izleri. 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 1937, sayfa 230. Profesör İzmirli, bu girişten sonra Hz. Muhammed'in köklerinin Sümerlere dayandığını iddia etmiştir. Es ve Hazeç kabileleri, Mezopotamya'dan, Sümer ilinden kalkıp Sümer medeniyetinin yayıldığı Yemen'e gelmişler, oradan Medine'ye göçmüşlerdi. Kendilerinde Türk kültürü görülmekle Türk olabilecekleri anlaşılıyor. Evs, Ustan, Hazreç, Hazer'den Araplaşmış olabilir. Nitekim Arapça'da Evs, Kurt, Hazreç, Aslan manasına gelir. Evet, Uz, Oğuz'dan gelmiş ise de istisaklarını, türevlerini bilmeyen veya düşünmeyen Araplar Kurt anonesini hatırlayarak Kurt manasını vermiş olurlar. Profesör İzmirli tezini kanıtlamak için ilginç delilleri sürmüştür. Örneğin Hz. Muhammed'in yakın akrabalarının önemli bir bölümünün Türk olduğunu belirtmiştir. Peygamberin bir haremi, hanımı Türktür. Tarihül Hames'in beyanına göre Mısır kralı Mukavris'in peygambere gönderdiği Mariye bir Türk kızıdır. Mariye ile beraber gelenlerden adı malum olan kız kardeşi Şirin, erkek kardeşi Mabur da Türk olmakla peygamberin bir haremi, bir baldızı, bir kayınbiraderi hep Türktür. Mariye ile Şirin, Kıbıt kavmi arasında yüksek bir mevkide bulunduklarını Mukavris mektubunda belirtiyor. Bu Türk güzeli Mariye'den İbrahim doğmuş. Peygamber buna çok sevinmişti. Peygamberliği zamanında doğan yegane erkek çocuğu budur. Bu Türk yavrusu 18 ila 22 ay arasında yaşadıktan sonra ölmüştür. Peygamber bundan çok acı duymuştur. Profesör İzmirli, Hz. Muhammed'in hem Türklerle yakın ilişkiler kurduğunu hem de Türklere övücü sözler söylediğini belirtmiştir. Peygamber bir Türk kubbesinde ibadet etmiştir. Peygamber bir Ramazan ortalarında Türk kubbesinde çadırında ibadet etmiştir ki tam 10 gün 10 gece Tanrısına ibadette bulunmuştur. Bu Türk kubbesi hakkında tafsilat bulamadım. AGM sayfa 281. Profesör İzmirli, Hazreti Muhammed'in Türkleri çok sevdiğini, Kur'an'da Türkçe sözcük olduğunu belirtmiştir. Peygamberin Türk'ü zammeden bir hadisi bile yoktur. Kur'an'da Türk vasfı ile mezkürdür. Kur'an'da Türkçe kelime vardır. Peygamber Türklere tecavüzü men etmiştir. Peygamber Türkçe bir mektup yazmıştır. AGM sayfa 282-289. Profesör İsmail Hakkı İzmirli, 2. Türk Tarih Kongresi'ne sunduğu Peygamber ve Türkler. İsmail Hakkı İzmirli, Peygamber ve Türkler, 2. Türk Tarih Kongresi, sayfa 1013-1044. Adlı ikinci bildirisinde de benzer tezleri savunmuştur. Profesör İzmirli, asırlarca Müslümanlara önder olan Türkler ile Müslüman peygamberi arasında ne gibi münasebet vardır? Bu münasebet bizleri nereye kadar götürebilir? Şimdiye kadar araştırılmamış bu mevzu hakkında Türk Tarih Kurultayı için gizli kalan bazı noktaları kuvvetli vesikalar, ilginç mehazlar ile izah edeceğim. AGM sayfa 1013. Dedikten sonra bu tezinde açıklayacağı konuları şöyle sıralamıştır. 1. Peygamber kuvvetli bir ihtimal ile Uruk, kabile ırk itibariyle Türk olabilir. 2. Es ve Hazret kabileleri Türk uruğundan, Türk ırkından gelmektedir. 3. Peygamberin ashabı arasında malum olan 3 Türk vardır. 4. Peygamber Ramazan'da bir Türk çadırında ibadet etmiştir. 5. Peygamber Türkçe bir mektup yazmıştır. 6. Peygamberin Türkler hakkında hadisi vardır. 7. Kur'an'da Türkçe kelime vardır. 8. Malum olan Türk yüksek alimi Mübarekoğlu ashabı derecesindedir. 9. İmam-ı Azam Ebu Hanife Türktür. İdeolojisi Türk ideolojisine uygundur. 10. İmam-ı Azam kadınlara hakimlik vermiş, Kur'an'ı manadan ibaret görmüştür. AGM sayfa 1013. Profesör İzmirli, Hazreti Muhammed'in Türklüğü tezini şöyle kanıtlamaya çalışmıştır. Umumiyetle şark yazarlarının yazdıklarına göre peygamber Adnan göbeğinden gelmekte, Arap'a müstahibedir. Başka cinsten iken Araplaşmış. Irk, kabile itibariyle Arap değildir. Peygamberin büyük babası İbrahim peygamberdir. İbrahim dedelerinden Abire, Avar nispetle İbranidir. İbranilerden Şam'a nispetle Sami'dir. Bu sözler ince elekten geçirilirse İbrahim Şam evladından olmayıp belki Türklerin babası saydıkları Yefes evladından olduğu daha ziyade anlaşılır. Ur şehri Türkçe'de hendekle çevrilmiş kale olup Sümer'in medeniyet merkezi olan büyük bir Türk şehridir. İbrahim de işte bu Türk şehrinde doğmuştur. Hülasa, Tarek ile Tarık ve Türk, Azer ile Hezer ve Haser, Ubur ile Amur, Abir ile Avar adları göz önünde tutulunca Türk şehrinde doğan, Türk halkanlığına damat olan İbrahim Türk ırkından olacaktır. Artık İsmail oğulları olan Adnaniler ve bu arada peygamber hep ırk itibariyle Türk olurlar. AGE sayfa 1013-1015. Profesör İzmirli'ye göre sadece Hazreti Muhammed ve bazı akrabaları değil, İslam'ın en büyük yorumcularından İmam-ı Azam Ebu Hanife de Türktür. İmam-ı Azam ırk itibariyle Türktür. Sabit oğlu Numan'ın büyük babası Zota, Kabil şehrindendir. Kabil, Cami Tarip'te tasrih olduğuna göre Türk ilinin en meşhur bir şehridir. Kur'an'a manadan ibaret demek de tamamen Türk ideolojisine uygundur. Türkçe okumak, hutbeyi Türkçe irade etmek Ebu Hanife'nin mezhebine uygundur. Daha hala bu Ebu Hanife'nin Türklüğünden şüphe edilebilir mi? AGE sayfa 1020-1026. Görüldüğü gibi Doktor Reşit Galip ve Profesör İsmail Hakkı İzmirli, İslam dininin Türklerin milli dini olduğunu kanıtlamak için İslam öncesine itibaren Arap Yarımadası ve civarında Türk izleri aramış, İslam peygamberi Hazreti Muhammed başta olmak üzere Ebu Hanife gibi İslam büyüklerinin Türk kökenli olduğunu tarihsel delillerle ortaya koymaya çalışmıştır. Bu tezlerin bilimsel değeri bir tarafta, ortada olan bir gerçek var ki o da Atatürk'ün İslam dinine ve bu dinin peygamberi Hazreti Muhammed'e ve önde gelen İslam büyüklerine sahip çıkmak isteği değildir. İslam'ı Türklerin milli dini olarak gören Atatürk, bu görüşünün tarihsel dayanaklarının bulunabileceğini, peygamberimizin ecdadını araştırırsanız belki de Türk olduğunu ispat edebilirsiniz sözüyle ifade etmiştir. M. Sadık Cennetoğlu, Ömer Hayyam, Büyük Türk Şairi ve Filozofu, sayfa 231-232. Hazreti Muhammed'e büyük bir saygı ve hayranlık duyan Atatürk, bir taraftan Doktor Reşit Galip ve Profesör İsmail Hakkı İzmirli'ye İslam tarihinde Türk izleri arattırıp Hazreti Muhammed'in muhtemel Türk köklerini araştırırken, diğer taraftan tarih kongrelerinde Hazreti Muhammed'in tarihsel değerinin bütün açıklığıyla ortaya konulmasını istemiştir. Tarih kongresine katılanları Hazreti Muhammed konusunda şöyle uyarmıştır. askeri dehası kadar siyasi görüşleriyle de yükselen bir insanı cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler bizim tarih çalışmalarımıza katılamazlar. Şemsettin Günaltay, Ülkü Dergisi, Cilt 9, Sayfa 100, 1945, Sayfa 3-4. Atatürk, Türklerin milli tarihiyle Türklerin milli dini İslam arasında daha Kurtuluş Savaşı sırasında bir ilişki kurmuştur. Atatürk 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saltanatın kaldırılması dolayısıyla yaptığı konuşmanın bir yerinde Türk milletinin atası olan Türk adındaki insan, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in oğlu olan kişidir. Atatürk'ün Söylevi ve Demeçleri, Cilt 1, Sayfa 288 diyerek Türklerin kökenlerini Nuh Peygamber'e dayandırmıştır. Görüldüğü gibi Atatürk, İslam dinini yok etmek, İslam dinini toplumsal hayattan dışlamak gibi dinsizleştirme politikaları izlememiş, tam tersine Türklerin milli dini İslam parolasıyla Türklerin anlayarak inanacakları hurafelerden arındırılmış sade bir İslam anlayışını hayata geçirmek istemiştir. Bunu yaparken de İslam'ın iki temel kaynağına, Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'e sahip çıkmıştır. Atatürk'ün Türkçe Kur'an, dua, ezan arayışları. Atatürk din dilinin Türkçeleştirilmesi konusundaki çalışmalarına başlarken birçok devriminden önce yaptığı gibi halkın nabzını yoklamış, bu konuya halkın nasıl baktığını öğrenmek istemiştir. 1925 yılından itibaren halkın arasında olduğunda her fırsatta Türkçe Kur'an'dan, Türkçe duadan, Türkçe hutbeden, özetle din dilinin Türkçeleştirilmesinden söz etmiştir. Örneğin 22 Mayıs 1926 tarihinde Bursa Türk Ocağı'nda din dilinin Türkçeleştirilmesi konusunda önemli mesajlar vermiştir. Bir bakıma o gün bu konuda küçük bir nabız yoklaması yapmıştır. Arkadaşlar, öteden beri fikrimi işgal eden bir husus var. Kur'an Türkçe'ye tercüme edilmeli midir? Yoksa edilmemeli midir? Bunu birçok kişiye soruyorum. Kimisi muvafıktır diyor. Niçin muvafıktır diyorum, izah edemiyor. Kimisi de hayır muvafık değildir diyor. Onlara da niçin muvafık değildir diyorum. Onlar da beni ikna edici bir cevap veremiyor. Velhasıl şimdiye kadar beni tatmin eden cevap alamadım. Bilmem sizler bu konuda ne fikirdesiniz? Ahmet Karaboncuk, Bakış, Kasım 1970'ten naklen Avni Altıner, Her Yönüyle Atatürk, İstanbul 1986, sayfa 474. Atatürk'ün yanıt aradığı bu soruya o sırada orada bulunan din adamları ellerinden geldiğince yanıt vermeye çalışmıştır. Atatürk bu yanıtlar içinde en çok Hafız Ahmet'in, Karaboncuk, yanıtını beğenmiştir. Muhterem gazimiz diye söze başlayan Hafız Ahmet, arzu buyurduğunuz cevabı Kur'an bizzat diliyle veriyor demiş ve inna enzel nühü Kur'an en arabiyen lealekküm takliüm ayetini okumuştur. Bunun üzerine Atatürk, Hafız'dan ayetin anlamını açıklamasını istemiştir. Hafız Ahmet ayeti şöyle açıklamıştır. Bu ayet diyor ki, biz Kur'an'ı Rab kavmine indirdiğimiz için Arapça indirdik. Yoksa başka dillerde de indirebilirdik. Sebebi de Kur'an'ı yalnız okumak değil, manasını da anlamamız içindir. Muhterem gazimiz, madem ki Kur'an'ın asıl maksat ve isteği içeriğini anlamakmış, biz Türkler Arapça bilmediğimiz için Kur'an Türkçe'ye tercüme edilmelidir ki manasını anlayabilelim. Sualinize Kur'an'dan okuduğum ayetten daha veciz bir cevap olur mu? Karaboncuk, AGE'den nakleden Altıner, AGE, sayfa 474. Bu açıklamadan çok memnun kalan Atatürk'ün yüzünde alışılmışın dışında bir dikkat ve memnuniyet ifadesi belirmiştir. Din adamlarının bu konuyu anlayarak sahip çıkmasına çok sevinmiştir. Atatürk Hafız Ahmet'e ayeti bir daha okur musun diye seslenmiştir. Hafız ayeti ve anlamını tekrarlamıştır. Hafız Ahmet'in açıklamalarından memnun kalan Atatürk yerinden kalkıp Hafız'ın elini sıkıp tebrik etmek için Hafız'a doğru yöneldiği sırada ileri atılan Hafız Atatürk'ün elini öpmüştür. Atatürk, hakikaten bu cevap beni tatmin etti, çok memnun oldum demiştir. O gün yaklaşık bir saat devam eden sohbet sırasında Atatürk halkla hep din dilinin Türkçeleştirilmesi konusunu konuşmuştur. AGE sayfa 474. 1927'de Kayseri'de katıldığı bir açılış töreninde orada bulunanlardan birinin bir hocayı ileri iterek izin verirseniz hoca efendi dua etsin demesi üzerine Atatürk, Allah benim dilimden de anlar, ona illa anlamadığımız bir dille ne söylediğimizi iyice bilmeyerek dua etmek mi şarttır diye karşılık vermiştir. Altıner AGE sayfa 474. Atatürk'ün İslam dininin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ettirmek istemesinin temel nedeni, Kur'an'ın Müslüman Türk halkı tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. Bu amacını bir keresinde şöyle dile getirmiştir. Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kur'an Türkçe olmalıdır. Türk, Kur'an'ın arkasından koşuyor fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım arkasından koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın. Atatürk 1930'ların başında bir taraftan Kur'an'ın Türkçe'ye tefsiri ve tercümesi çalışmalarını başlatırken, diğer taraftan halkı Türkçe Kur'an'a, Türkçe duaya, Türkçe hutbeye ve Türkçe ezana alıştırmak için de çalışma başlatmıştır. Bu çalışmalara 1932 yılında İstanbul'da bizzat başkanlık etmiştir. İsmet Bozdağ'ın ifadesiyle 1932 yılının ilk günlerinde başlayan hazırlıklar Ocak ayının bütün günlerini ve gecelerini doldurdu. Ankara'da Halk Evleri Merkezi'nde, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda iki kumanda merkezi kuruldu. 1933 yılının Şubat'ına denk düşen Ramazan ayında Türkçe ibadet kampanyası başlatılacaktı. Hareket, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hükümette, basında ve kamuoyunda eş zamanlı olarak başlatıldı. Büyük Millet Meclisi'nde söz alan milletvekilleri girişimi destekliyorlar, bakanlar verdikleri demeçlerle konuyu işliyorlar, basın tam kadro kampanyanın yanında olduğunu gösteriyordu. Bozdağ, AGE, sayfa 29. Atatürk, 1932 yazının sonunda İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki yemekli bir toplantıda yanında bulunanlardan birine, "Sen namaz kılıyormuşsun, doğru mu?" diye sormuştur. Soruya muhatap olan kişi, "Evet efendim, ara sıra kılarım." demiştir. Atatürk bu sefer, "Neden namaz kılıyorsun?" diye sormuş, o kişi de şöyle yanıt vermiştir. "Efendim, ben namaz kıldıkça içimde derin bir vicdani huzur duyuyorum. Namaz kılarken kendimi dünyadan ayrılmış hissediyorum. Bir an yükseliyorum, adeta Allah'la karşı karşıya kalmış gibi oluyorum." Atatürk bu sefer de namazda ne okuyorsun diye sorunca söz konusu kişi namaz surelerini okuduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Atatürk adı geçen sureleri şimdi orada okumasını istemiş, o da okumuştur. Ardından Atatürk bunların anlamı nedir diye sormuştur. Ancak o kişi okuduğu surelerin ne anlama geldiğini söyleyememiştir. Bunun üzerine Atatürk sofradaki diğer kişilere de aynı soruyu sormuştur. Ancak hiç kimse bu soruya doyurucu yanıt verip de o surelerin anlamını açıklayamamıştır. Atatürk daha sonra yanındakilere Yasin suresini okuyup bazı ayetlerin tercümesini sormuştur. Masadakilerden bazıları bu soruya yarım yamalak yanıt verirken bazıları hiç yanıt vermemiştir. Bunun üzerine Atatürk tekrar ilk muhatabına dönerek şöyle bir soru daha sormuştur. Peki sen az önce adeta Allah'la karşı karşıya kalıyorum dedin. Ona kendi anlamadığın bir dilde hitap ettin. Bu söylediklerinden sen bir şey anlamadığın halde Allah'ın mutlaka Arapça anladığına nasıl hükmettin? Sorunun muhatabı, efendim Kur'an Arapça nazil olduğu için demeye çalışırken araya giren Atatürk, evet ama Kur'an-ı Kerim Arabistan'da Arap milletine kendi diliyle hitap ediyordu. Sorarım size, Allah yalnız Arapların Allah'ı mıdır? Demiştir. Bunun üzerine o kişi, hayır efendim, Yüce Allah bütün alemlerin Rabbidir deyince Atatürk, o halde diyerek karşılık beklemiş ancak beklediği o karşılığı alamamıştır. Bu sırada orada bulunan Reşit Galip söz olarak şu açıklamaları yapmıştır. İbadet Allah'la kul arasında kalben birleşmek demektir. Bunun bizim anladığımız manada delili olamaz. Daha doğrusu kelimeler ibadet vasıtası olamazlar. Ancak ibadet düşüncelerin Allah'a tevcihidir. Bu sırada Atatürk Reşit Galip'e insan düşüncelerini neyle ifade eder diye sorunca o da şüphesiz kelimelerle efendim yanıtını vermiştir. Bunun üzerine Atatürk o halde bilmediğimiz bir dilin kelimelerini kullanarak nasıl konuşur, his ve düşüncelerinizi nasıl ifade edersiniz diye sormuştur. Reşit Galip efendim manalarını öğreniniz karşılığını verince Atatürk şu çarpıcı analizi yapmıştır. Siz annenize sevginizi anlatmak için ah şer maman derseniz anneniz size ne der? Deli demez mi? Anne Allah'ın yeryüzündeki timsalidir. Allah anneyi insanı yaratmak için vasıta eder, ona kendi kudretinden bir değil birçok şey verir. Şu halde insan anasına nasıl ana diliyle hitap ederse Allah'a da yine ana diliyle hitap eder. Dücane Cündioğlu, Türkçe Kur'an ve Cumhuriyet İdeolojisi, İstanbul 1998, sayfa 188-191. Atatürk'ün bu basit örneklendirmesi, din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarının mantığını olanca açıklığıyla ve anlaşılırlığıyla gözler önüne sermektedir. Atatürk bütün devrimleri gibi dinde öze dönüş projesini de ben yaptım oldu mantığıyla değil, uzmanlarla, yakın arkadaşlarıyla, milletvekilleriyle, devlet adamlarıyla ve en önemlisi bizzat halkla görüşerek, tartışarak hayata geçirmiştir. 16. ayrımın sonu sayfa 231.